İz düşüm. Bir hafta aradan sonra İz düşümden merhaba değerli dinleyicilerimiz. Programın Esen Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Cihan Aydoğan, ben Sedat Ağaoğlu. Sevgili dinleyicilerimiz, önce sorularınız, yorumlarınız için telefon numaralarımız 463 34 19 ve 463 34 21. Elektronik posta adresimiz tretizdusum@trt.net.tr. Twitter adresimiz @tretizdusum. Bugün İz Düşüm'de 7. Dünya Su Forumu'nda neler konuşuldu soracağız. Enerji ve su politikaları uzmanı Sayın Dursun Yıldız'a bizlerle birlikte stüdyomuzda. Hoş geldiniz Sayın Yıldız.
Merhaba, teşekkür ederim.
Az sonra söyleşimize başlayacağız ve ardından kalkınma ve verimlilik, durum ve gelecek paneli adlı bir panel vardı. Bu panele ilişkin bilgileri paylaşacak bizlerle Ozan Acar, TEPAV Ekonomi Politikaları Analisti, Program Yöneticisi. Bir kısa mesaj numaramız var, onu da anımsatayım sizlere ve ardından Sayın Dursun Yıldız'la söyleşimize başlayalım. 535-472-6011'de kısa mesaj numaramız. Değerli dinleyicilerimiz, kavramlar şunlar: Dünya Su Konseyi, Dünya Su Forumu, bu foruma katılanlar, bu forumda konuşulanlar, Dünya Su Konseyi neden kuruldu, kim kurdu, Dünya Su Forumu'nu neden düzenliyor? Şimdi soruyorum Sayın Dursun Yıldız'a, Dünya Su Konseyi nedir?
Dünya Su Konseyi, dünyada küresel su politikalarının oluşmasında çok önemli, etkin rol oynayan kuruluşlardan bir tanesi. Bunun içerisinde üye olarak ülkeler olduğu gibi özel sektör, kamu korum kuruluşları.
Yalnızca ülkeler bazında değil.
Hayır, tabii ki. Tabii. Evet. Mesela Türkiye'den 40 tane üyesi vardı Dünya Su Konseyi'nin. Hatta DSİ eski genel müdürü Sayın Doğan Altınbilek de Dünya Su Konseyi'nin yönetim kurulu üyelerinden bir tanesidir. Tabii ki Profesör Doktor Doğan Altınbilek, o da oradaydı. Dünya Su Konseyi çok geniş bir tabana sahip tüm dünyada. Gerçekten özellikle kurulduğundan hemen sonra, iki sene sonra 1997 yılında Marsilya'da kuruldu. 1997 yılında Marakeş'te, Fas'ta Dünya Su Forumlarını düzenlemeye başlandı.
95'te kuruldu. İki yıl sonra
Dünya Su Forumları, evet, düzenlemeye başlandı. İşte bir tanesi de bizim ülkemizde gerçekleşti, biliyorsunuz, beşincisi.
Onu da programlarımızda siz, evet, sağ olun duyurdunuz, evet.
Yedincisi de Güney Kore'de. Şimdi ben Dünya Su Forumlarının son üç tanesine katılma olanağını buldum. Marsilya, İstanbul, Marsilya ve Güney Kore. Yani tabii bu durumda sadece bir tanesine katılmış olmanın ötesinde bir çizgiyi de görebiliyorsunuz, nereye doğru gidiyor. Şimdi bu forumdan sonra daha da net değerlendirmeler yapabileceğim.
Şimdi geriye doğru döndüğünüzde bir epey zaman önce ilk katıldınız Dünya Su Forumu, evet, Konseyi'ne. Dolayısıyla izlenen çizgiyi, tespit olanağını buldunuz.
Tabii onlar da zaten bunu değerlendirerek bir takım ana temalar seçiyorlar. Örneğin Marsilya'da bundan önceki forumda konuşulan şey "It's time to solution"dı. Yani artık çözüm zamanı. Neyin çözümü? Çünkü artık dayandı problemler, su problemleri, sadece su problemi olarak değil, enerji, gıda, çevre ve bunların birbirleriyle olan bağlantıların arttığı ve güvenlik konseptinin farklılaşmasından neden olacak şekilde dünyanın çeşitli ülkelerini güvenlikleştirme politikalarına zorladığı bir döneme girdi dünya.
Şimdi bu sonuncu su konseyine geçeceğiz Sayın Yıldız, ama az önce yaptığınız tanımlamayı, çerçeveyi biraz açmanızı rica edeceğim. Çünkü 5-6 tane kavram aynı anda kullanıyorsunuz.
Aynen öyle.
Su merkezli olmak üzere gıda, çevre ve oradan da güvenliğe
tabii
geçiyorsunuz.
Tabii güvenlik. Doğrudan mesela.
Yani siyasi boyutu var.
Tabii çok çok önemli bir siyasi boyutu var ve bizi de ilgilendiriyor. Önce Marsilya'dan sonra, yani çözüm zamanı ana temasından sonra Güney Kore'de artık uygulama zamanı dendi. Neden? Biz bugüne kadar çok konuştuk dediler. Öyle bir noktaya geldi ki iş. Şimdi uygulama zamanının gelmiş olmasının nedeni Bütün biz altyapıyı hazırladık. Bütün dünya devletleri olarak. İşte bunun için de hemen herkese yeterince bilgi verdik, know-how verdik veya onlara bu konuda destek olduk. Şimdi artık bunları uygulayalım değil. Peki ne? Neden şimdi uygulama zamanı? Çünkü artık vakit yok. Neyin vakti yok? Çünkü uygulamayacaksak eğer aldığımız bu bugüne kadar tespit ettiğimiz bilgileri veya oluşturduğumuz planları önümüzde büyük tehditler var. Bunlardan Dünya Su Forumu'nda konuşulanlardan en belirleyici olanı, en belirgin olanı yine küresel iklim değişikliği oldu.
İklim değişikliği oldu ancak ben ısrarla şu işin siyasi boyutunu sormak
istiyorum. Ha, onu oraya da geldik. Tabii.
Bu 3 senedir 4 senedir programlarımızda anlatıyorsunuz. Yine işte İtalya açıklarında gemide maalesef. Afrika'dan gelen göçmenler. Bu göçmen dalgasının önlenmesinin ancak yerinde olacağının konuşulduğunu.
Çok doğru. Evet. Aynen o örneği de verdim. Yani şöyle oldu. Şimdi iklim değişikliği şu andaki duruma baktığımız zaman zaten yeterince acı ve karanlık bir tablo var. Özellikle az gelişmiş, gelişmekte olan dünyadan gelişmiş dünyaya doğru hızla akan insanlar. Şimdi daha önce de konuşmuştuk programlarımızda. İklim göçmenlerinin tanımı yapılmaya çalışılıyor Birleşmiş Milletler'de. Neden? Çünkü evet. çok iyi biliniyor ki şu anda dünyanın belirli bölgeleri özellikle az gelişmiş Afrika en genç ve de en fazla iklim göçü açısından tehdit batıyı gelişmiş dünyayı tehdit eden kıta. Buradan kitleler halinde İklimin etkisiyle ve suyun efektif, verimli kullanılamaması, tarım politikalarının oluşmaması, açlık, yoksulluk ve benzeri gibi bir takım kavramların etkisiyle insanlar kitleler halinde yer değiştirmeye çalışacaklar. Bunun en azından kime iklim göçmeni denir, bunun tanımını yapmaya çalışıyorlar. Bu önemliydi. Orada da bu konuşuldu. İşte aslında sadece bu bile... Şimdi uygulama zamanını açıklamaya yeterli bir durum. Ama bundan öte şeyler de var. Neler var?
Neler var?
Mesela bu durum orada ben daha çok Türkiye'nin de ilgi alanında olduğu için sınır aşan su politikalarıyla ilgili bütün oturumları kaçırmamaya izlemeye çalıştım. Bizatihi iklim değişikliğinin ortaya çıkaracağı su sorunlarından öncelikle sınır aşan sulardan yararlanan ve yani dünyanın yaklaşık bu havzalarda yaşayan nüfusunun %40'ı etkilenecek. Bu çok büyük bir risk. Bu %40'ın öyle bir dönemde çatışmaya düşmeden ülkeler yani birbirlerinden geçerek başka ülkelere veya iki ülke arasında akan suları nasıl yöneteceklerini şimdiden belirlemeye çalışıyorlar. Ne çıktı biliyor musunuz? Çok ilginç şeyler çıktı.
Buyurun.
Yani şöyle oldu. Dediler ki biz geçmişte aslında bir takım paradigmaların değiştiğinin göstergesi. Biz geçmişte bu konuda ülkeler arası ilişkinin yeterli olduğunu düşünüyorduk. Hayır, yeterli değilmiş dediler. Onu gördük. Peki nedir olması gereken şey? Hani iki sınır aşan suyun
iki tarafı var.
Bu ülkeler bir araya gelirler. Hayır, öyle değil. Bu bağlantı sınır aşan suların yönetim anlayışı ve birlikteliği tabandan başlayacak. Tavana hatta ülkelerden bölgesel işbirliklerine doğru giderse ancak uygulama alanı bulur dediler. Bizim de sınır aşan sular konusunda hem menba hem mansap ülkesi olmamız nedeniyle bizi de ilgilendiren konularda çok önemli açıklamalar yaptılar. Şimdi
sınır aşan sularda işte şu Meriç'te en son başımıza geleni siz burada evet, yine söylediniz sayın.
Tekrar ediyorum. Meriç'te orada da örnek olarak verdim. Dedim ki yani bütün bunların hepsi Türkiye oraya çok güçlü bir ekiple katıldı. Sayın Müsteşar Yardımcımız da vardı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan.
Soracağım onları. Tabii,
evet. Bütün bu ekiple de orada konuştuk. Türkiye'nin bu konuda niyetinin ne kadar halis olduğu açıkken Türkiye hani bu biz faydayı paylaşalım anlayışıyla suyu bizden doğan ve diğer ülkelere giden suları çok bölge barışı için kullanmaya niyetliyken bir sürü eleştiriye tabi tutuluyorduk ama hani maliyeti buradan oluşan maliyeti paylaşalım dediğimiz zaman hiç kimse yanımızda göremiyorduk. Yani Meriç Nehri'ni örnek verdim. Dedim ki her 3 senede bir gelen taşkın artık senede 3 defa gelmeye başladı ve biz bunun önlemini Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak alırız. Zaten bakanlığımız açıklama yaptı ama bu önlemi aldıktan sonra hakikaten siz bu elinizden böyle bir ortamı kaçırmış, yani dünya kamuoyu olarak söylüyorum, bu konuda su yönetimiyle ilgilenen işte Dünya Su Konseyi gibi kuruluşların elinden bir işbirliği olanağı fırsatı kaçmış olur. Böyle buradaki projeyi desteklemek durumundasınız. Eğer biz böyle bir yerde Meriç'te Avrupa Birliği standartlarının uygulanmaya çalışıldığı iki Avrupa Birliği üyesi ülke Türkiye hani ucu açık diyelim yine de
müzakere
evet. sürecinde böyle bir yerde siz bu konuyu eğer bir örnek çalışma haline getirip de Meriç'teki taşkınları engelleyemezsek hep beraber bence başka bir ortamda bunu işbirliği politikalarını uygulamaya koyma şansımızı daha da kaybederiz dedim ve çok da doğru bulundu. Fakat faydayı hep beraber paylaşalım ama zararları nasıl paylaşacağız diye sorduğumda ona yanıt alamadık. Şimdi böyle bir durumla karşı karşıya. Yani bu şunu gösteriyor. Esas olarak dünya daha halihazırda ortaklaşa bir politika ile suyu yönetme noktasında bazı eşikleri aşamamış durumda. Efendim neden diye? Şimdi dinleyicilerimiz sorabilir.
Ama şu da akla geliyor burada Sayın Yıldız. Uluslararası ilişkiler bağlamında yalnızca çıkarlar geçerli olduğu için. Evet. Burada buyurun.
Tabii aynen öyle. Yani evet. Şöyle bir bakış açısı var. Bu da ülkeleri hep uzak durmaya zorluyor. Şimdi bir risk, bir tehdit algısı var. Sınır aşan sularda ortaya çıkabilecek olan su problemleri. Neden? Çünkü iklim değişikliği. Bu problemler sadece kuraklık olarak da çıkmayacak. İşte bizim başımızda
sel.
Bu sel felaketlerine karşı alınması gereken önlemler konusunda şimdiden hazırlık yapılırsa ancak havza yönetimi başarılı olabilir. Yoksa taşkın geliyor zaten var bizim erken uyarı sistemi var Meriç Nehri'nde. Erken uyarı sisteminde gelecek olan taşkını bize haber veriyorlar ve böylece can kaybı engelleniyor. Ama şu anda Sayın Valimizle görüştüm ben geçenlerde Edirne Valimizle. O da bu konuda çiftçimizin gördüğü zararın çok yüksek olduğunu söyledi. Yani Türkiye
i̇şte politikası... İşte bu zararı paylaşmak gerek dediğinizde siz ne diyorlar? Sessizlikle mi karşılanıyor?
Efendim şöyle dediler. Tabii ki zararı kim paylaşacak diye sorduğumda...
Sordunuz.
Bu sorunun şimdilik yanıtı yok dedi. Yani ben burada mutlaka bir yanıtı olması gerekiyor dedim. Çünkü iklim değişikliği bu şekil bir takım konuları önümüze daha sık getirmeye başlayacak. Ve bunlara hazırlık yapmamız gerekiyor. Yani... Şöyle Türkiye uyguladığı politikalarla gerçekten örnek olabilecek bir çizgi oluşturuyor. Oraya da çok iyi bir ekiple yani nitelikli bir ekiple.
Sayın Yıldız, Dünya Su Konseyi Birleşmiş Milletler bağlamında mı bir yaptırımda bulunabilir? Rapor hazırlayarak ülkelere mi sunup bir kamuoyu oluşturma çabası içerisinde? Bu konuşulanların hani az önce söylediğiniz teması artık yapalım.
Evet.
Ama kim yapacak?
Kim yapacak? Soru bu. Dünya Su Konseyi'nin bu gücü yok. Dünya Su Konseyi toplantıları, forumları aslında bir takım konuların ele alındığı, tartışıldığı, ortaya çıktığı ama çözüm için siyasi iradenin ortaklaşa bir bakış açısıyla oluşturulamadığı yerler. Bakın... En fazla katılım Türkiye'de olmuştu. Bu sefer de çok fazla politikacının yani devlet başkanının katılmadığını orada tespit ettim. Türkiye'ye çok gelen olmuştu bizim 5. Dünya Su Forumumuza. Bu anlamda politik boyutu var işin. Sadece teknik tartışılmıyor. Bakanlar bir araya geliyorlar ve geleceği konuşuyorlar. Yani teknik boyutu sadece işte sivil toplum örgütleri, diğer kamu kurum kuruluşları, çeşitli organizasyonların katıldığı toplantılarda tartışılıyor. Bir taraftan da politik boyutu var. Politik ajandası var Dünya Su Forumlarının. Ama... Uygulama konusunda dünyada alınan bu kararları işte bizim de çoğu zaman doğru olarak eleştirdiğimiz gibi Birleşmiş Milletler gibi bir örgütün irade koyarak uygulama şansı gözükmüyor. Bu nedenle de bir sonraki toplantıya az gelişmiş ülkelerden gelenler bir önceki toplantıda söylenenlerin daha uygulamasını bile yapamadan başka bir söylemle karşılaşıyorlar. Bu sefer de oldu.
Yine oldu mu?
Yine oldu. Yani Kenyalıydı yanlış hatırlamıyorsam. Bu tarımsal projelerin finansman modellerinin ne olacağı konusunda bir oturum izliyordum. O dedi ki ben dedi burada... devlet kamu işbirliği modelinin tartışılacağını ve bu işliyorsa ülkeme bunu işletmek için döneceğimi yoksa işlemiyorsa yerine bir alternatif modelle döneceğimi düşünüyordum. Kafam karıştı şimdi hiçbir şeyle dönmüyorum dedi.
Güzel ifade etmiş durumu.
Çok güzel ifade etti. Onlar da cevaplar verdiler ama işte böyle az geçmiş ülkeler istediklerini bulamadan ülkeler dönüyorlar.
Yani. Evet bizim katılımcılarımız...
bizim katılımcılarımız iyiydi. Biz bu sefer gerçekten Nihaslı Forum'a geniş bir heyetle katıldık. Sayın Mustafa Eldemir Başkanlığı'nda müsteşar yardımcımız, SUEN Başkanımız vardı. Ve Devlet Suçları Genel Müdürlüğü'nden, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nden arkadaşlarımız sunumlar yaptılar. Ama bütün bunlar çok iyiydi. Bazı katılımcılarımız vardı ki orada gerçekten çok büyük ilgi gördüler. Onlar da geçmişte Kore'de savaşan gazilerimizdi.
Aa, gazilerimizi mi davet etmişler sanıyordunuz?
Evet. Yani orada çok da güzel bir stand hazırlamışlar onlar için. Fotoğraflar koyulmuş, gazilerimize
Kore gazilerimiz,
tabii,
evet.
Ödül verdiler. Buradan kendilerini bir defa daha ölenleri rahmetle analım. Gazi olanlara da gerçekten şükranlarımızı sunalım. Çünkü orada da çok büyük bir ilgiyle karşılandılar. Zaten orta yaş grubu daha çok. Türkiye'den geldiğinizi söylediğiniz anda size çok büyük bir ilgi gösteriyorlar. Kore'de hala Türkiye'nin önemli bir ağırlığı ve kardeşlik duygusuyla ilişkileri var.
Şimdi forumun temalarından bir tanesi de Water for Future diyor. Yani gelecek için su diye mi çevirelim bunu?
Şimdi öyle çevirelim. Gelecek için su. Ama bu bence gelecek için su forumun ana temalarından bir tanesiydi. Ama ne konuşuldu? Gelecek için suyu kimse konuşmadı. Suyun geleceğini konuştu. Şimdi bunun arasında ne fark var diyeceksiniz. Şöyle. Şimdi
yani yumurta mı tavuk mu diyecektim.
Tabii işte, evet, o boyutuyla. Sayıldım. Şimdi baktığınız zaman bütün dünya artık iklim değişikliğinin etkisi altında su ile ilgili projeksiyonlarını yapmış durumda. İlginç olan bir şey var. Teknolojiyi biz nasıl olur da işin içerisine katarız da ortaya çıkacak olan, çıkması kesin olan su yönetimi problemlerini daha da azaltabiliriz, daha da hafifletebiliriz. İşte burada soru doğru, yanıtları verilmeye çalışıldı. Ama ben orada bunları izlerken insanoğlu doğanın o hep burada konuştuğumuz hidrolojik çevrim döngüsünü önce bozup sonra teknolojiden medet umup bu döngüyü tekrar yerine getirmeye çalışma gibi bir zafiyetin içerisine mi giriyor diye sormadan kendime edemedim. Teknolojiye olan, mesela şimdi izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz nedir teknolojinin kullanacağı yerler? Şöyle akıllı şehirler yaratmaya çalışıyorlar. Akıllı evler var şimdi.
Yoksa dedim okyanus sularını içme suyu kullanması.
O da gündeme geldi ama orada çok fazla başarılı olamıyor dünya. Çünkü sonuç itibariyle aslında dikkate alınması gereken bir noktayı tekrar altına çizerek vurgulayalım. Bence su yönetimi, su ile ilgili konuların hemen hepsi sürdürülebilir çözümlere ihtiyaç duyuyor. Sürdürülebilir çözümü yaratmazsanız bir noktadan sonra sizi mahkum edecek bir tehdide dönüşüyor. Nedir mesela?
Yani anlık çözümler bu işin çaresi değil.
Hiçbir şekilde değil. Bu nedenle uzun vadeli planlar yapıp bu konuda öncelikle yapmanız gereken şeyin doğayı korumak olduğunu, suyu kirletmemek olduğunu unutmamanız lazım. Şimdi bunun unutulduğu yerlerde gelişmiş ülkeler teknolojik çözümlerle soruna nasıl daha hafifletiriz, nasıl daha ilerlemesini yavaşlatırız diye bir takım yaklaşımlar içerisinde oluyorlar.
Nasıl sayın?
Mesela şöyle.
Önerilerin neler? Ne düşünüyorsunuz?
Şöyle diyorlar. Bir kere.
Ve bu önerileri siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunlar ham hayal mi? Gerçekleşebilir mi? Evet.
Gelişmiş ülkelerin bunu yapabilme şansının olduğunu düşünüyorum ama az gelişmiş ülkelerde özellikle iklim değişikliğinin tehdidi altında su kaynaklarının yönetiminde istenilen ilerlemenin gerçekleşmeyeceğini görüyorum. Bu ilerleme gerçekleşmezse biraz önce sözünü ettiğimiz kitlesel iklim göçleri de dahil olmak üzere Batı bu tehdit algısını daha da çok yaşayacak ve hatta buna karşı önlem almak zorunda kalacak. Şimdi mesela Akdeniz'deki o, yani yanlış hatırlamıyorsam 2000'li yılların başından bu yana Akdeniz'de İtalya'nın denizden yardımcı olduğu ve karaya çıkardığı göçmen sayısı 250 bin civarında olduğunu söylemişlerdi. Yani bu çok büyük bir rakam, daha da artması bekleniyor. İşte Batı teknolojiyle kendi suyunu dikkatli bir şekilde kullanabilir. Daha doğrusu gelişmiş dünya. Ama asıl olan şimdi, yani bu uygulama zamanı dediğimiz şeyin arka planında gelişmiş dünyanın dışındaki dünyanın bu risklerle karşı karşıya kaldığı anda ne yapabileceği konusunda onlara yardımcı olmak. Onlar da şunu istiyorlar. Teknolojiyi bize transfer edin diyorlar. Ama bu teknoloji transferi biliyorsunuz bir politika meselesi. Yani sadece dünyanın işte su kaynaklarının yönetiminde bir teknoloji transferini kendi geleceklerini düşünerek gelişmiş dünyanın az gelişmiş dünyaya transferi pek fazla mümkün olmayacak gibi görünüyor. Çünkü bütün bu sistem hep uluslararası ilişkilerde ekonomik çıkarlar üzerine kurgulanmıştır. Bunu da siyasi olarak geleceği yaratmaya dönüştürebilecek bir tüm dünya çapında siyasi bir irade, uluslararası bir irade koyabilecek bir örgütten de yoksun olduğumuz için yine çözüm bana göre bölgesel olacaktır. Bölgesel benim oradaki düşüncem ve buraya geldiğim zaman da aktarmaya çalıştığım yaklaşımım şu. Dünya bölgesel olarak sınır aşan sular konusunda da yine ülkelerin kendi su, içlerindeki su politikaları, su yönetimi konusunda da başarılı örnekler yaratmak zorunda. Bu örnekleri desteklemek zorundayız. Öncelikle ama bu örneklerin oluşabilmesine zemin hazırlayabilecek şekilde daha da kötüye gitmesini önlemek lazım. Örnek vereyim. Örneğin Orta Asya. İnşallah önümüzdeki ay Kırgızistan'da düzenlenecek olan bir toplantıya gideceğiz. Water for Life programının bir toplantısı.
Bu kez de yaşam için su.
Evet. Orada mesela Orta Asya'da da aynı şekilde daha geriye gitmeden bu zemini tutabilecek olursak ülkelerin bir araya gelip bir arada su problemleriyle, enerji işbirliğiyle daha farklı alanlardaki birlikteliklerle bu problemi çözme şansları olabilecek. Ama daha geriye gidildiği zaman çünkü bunlar kökleşiyor ve daha sonra problemin çözümünü çok zor hale getiriyor.
Evet.
Bence işte Orta Asya dahil olmak üzere Afrika'nın belirli bölgeleri, Orta Doğu bu konularda daha böyle olumlu örnekler oluşturabilecek bir takım planların gerçekleşmesine zorunlu diye düşünüyorum. Bu anlamda Türkiye'de tabii Orta Doğu sularıyla ilgili kaynak ülke olması nedeniyle önemli bir görev düşüyor. Aslında bir başka boyut daha öne çıkıyor. Hidropolitika bence önümüzdeki dönemde çok daha fazla ortaya çıkan konulardan bir tanesi olacak. Neden? Çünkü biraz önce söyledik. Tek boyutta bir ilişkinin yetmediğini söyledik.
Uluslararası. Evet, mümkün olmadığını.
Olmuyor. Yani evet. Bunu dünya denedi, gerçekleştiremedi. Bu durumda tabandan başlayarak her seviyede hidropolitik ilişkilerin artacağı ve bu politikaların işbirliği politikalarına önce yerel, sonra bölgesel, sonra ülkesel, sonra uluslararası işbirliği politikalarına dönüştüreceği hidropolitikaların artacağı bir dönem yaşayacağız. İşte bunun içinde ülkelere görevler düşüyor. Ev ödülleri düşüyor.
Şimdi tam ben bunu sormak istiyorum Sayın Yıldız size. Elektrik olmayabilir bir ülkede mum ışığında oturur ya da karanlıkta oturur. Erken yatar, erken kalkar. Ama burada hayati bir maddeden bahsediyoruz. Sudan bahsediyoruz. Nepal'de kişinin depremi anımsadım siz söyleyince. İlk sıkıntı suyun olmayışıydı. Eğer Nepal'de, Orta Doğu'da, Afrika'da, dünyanın değişik yerlerinde, az önce saydığınız yerlerde bu tür sıkıntılar olursa gelişmiş ülkeler kendilerinin huzurlu ve mutlu yaşayamayacağını anlayamıyorlar mı? Bu ifade edilmiyor mu? Bu panelde konuşuldu mu? Bu da son sorum zamanda oluyor.
Çok net bir soru. Evet, gelişmiş ülkeler bunun farkına varmış durumdalar. Ama sistem şu anda dünyada uygulanan sistem gelişmiş ülkelerin bu tehdit algısına rağmen az gelişmiş ülkeler üzerindeki hegemonik baskı ve ekonomik çıkarlar ilişkisini kıramıyor. Bu nedenle de süreci hep bir sonraki döneme kriz çıkmadan erteleme şeklindeki bir politikayla yürütmeye çalışıyorlar. Kriz çıktığı zaman ama çok daha zor durumda kalacaklarını biliyorlar. Yani belirli bir noktaya kadar getiriliyor yardım ve benzeri bir takım şeyler, ilişkiler. Ondan sonrası için o ülkelerin tabii ki kendilerinin devam etmesi isteniyor ama şu andaki durum bundan 100 sene önceki durumdan daha karmaşık, kompleks. Hep ondan söz ediyorum. Yani işte biraz önce programın girişinde söyledik. Bir ülkenin susuz kalması, yani sadece bir ülkenin değil, dünyada herhangi bir ülkenin, mesela Kaliforniya şu anda kuraklıkla mücadele ediyor. Bütün sektörler birbirine girmiş durumda. Enerji sektörü, tarım sektörü, içme suyu, bunların hepsi su talebi, su tahsisi talebi içerisinde. Bu büyük problemler yaratıyor ve suyun kimin malı olduğu konusunda da sorunlara neden oluyor veya bu soruların cevaplanmasına gerektiriyor. Şimdi bu durumda bizim geriye dönersek süreci az gelişmiş ülkeler lehinde onların daha az zarar görmesi şeklinde yönetebilmemiz için onlara sadece öğüt değil, sadece umut değil, başka bir takım şeyler de vermemiz lazım. Nedir o? Oraya bilgi taşımamız, dünyanın daha doğrusu oraya bilgi taşıması, deneyim taşıması ve bu sorundan kendilerinin de küreselleşen bu dünyada çok yakın zamanda etkilenebileceğini bilerek bunları yapması gerekiyor. Yapar mı? Ben çok umutlu değilim. Şöyle bazı bölgelerde dediğim gibi kriz oluşturmanın eşiğinde, oluşturmasının eşiğinde olan bölgelerde bu belki denenebilir ama topyekün bir ilerlemenin, istenilen bir ilerlemenin sağlanmasının önünde reel uygulanan politikalar var. Sayın Cumhurbaşkanı da çoğu zaman söylüyor. İşte Birleşmiş Milletler konusunda dünyada yani bütün uluslararası sistemin birkaç tane ülkenin hegemonyası
altında. Yani 5 tane daimi güvenlik konseyi. Evet.
Şimdi bu durumda o konuda siyasi tavır koyamayan veya koyduğu siyasi tavır yanlı olabilen diğer ülkeleri kapsamayan bir Birleşmiş Milletler'in örgütlerinin veya kurumlarının, uluslararası örgütlerinin su konusunda, enerji konusunda, gıda güvenliği konusunda, çevre güvenliği konusunda istenilen noktaya ulaşması çok zor olacak. Ama bir şey bizi zorlayacak, onunla bitirmek istiyorum. Aslında tehlike, tehdit arttıkça ülkeler, bölgeler, şehirler, kentler, insanlar birbirlerine yaklaşmaya ihtiyacı hissedecekler. Belki bunu bir fırsat bilip bu politikalar üzerinden, bu yaklaşım üzerinden bu gerçekten gelecek politikalarını uygulama şansımız ortaya çıkar diye
umuyorum. Sayın Yıldız, yalnız yazdıklarınızla, programımızda olan katkılarınızla ve bu son söylediklerinizle, izlenimlerinizle ben sizin çok da bu konuda umutlu olmadığınızı düşünüyorum, söyleyeyim size.
Ama gelecek için umudumuzu kaybetmek her şeyimizi kaybetmektir. Yine de tüm dünyaya, bizi dinleyen bütün izleyicilerimize umut varsa yaşam var diyerek bir selam göndermek
katılıyorum.
İstiyorum.
Katılıyorum. Enerji ve su politikaları uzmanı Sayın Dursun Yıldız efendim, ağzınıza sağlık. Sağ olun. Değerli dinleyicilerimiz, Türkiye'nin Ses Radyosu'ndasınız. İz Düşün programında az sonra devam edeceğiz.
Görüşleriniz bizim için önemli. Bize ulaşmak, fikirlerinizi bizimle paylaşmak için yapmanız gereken tek şey telefonumuzu çevirmek. İşte bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız. 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Sayın Dursun Yıldız'ı uğurladık değerli dinleyicilerimiz. Şimdi stüdyomuzda TEPA ve Ekonomi Politikaları Analisti, program yöneticisi Sayın Ozan Acar bizlerle birlikte. Ozan Bey hoş geldiniz, merhabalar.
Hoş bulduk, merhaba.
TEPA, sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ortaklaşa bir panel gerçekleştirdi. Bu panelin kalkınma ve verimlilik, durum ve gelecek başlığı altında. Şimdi bu kavramlar zaten önemli kavramlar.
Kesin.
Sayın Acar, katılımcılar kimler, neler söylediler?
Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nın Verimlilik Genel Müdürlüğü aslında her yıl bir verimlilik haftası düzenliyor. Bu verimlilik haftası kapsamında da çeşitli etkinlikler yapıyor. Üniversitelerde yapıyor, organize sanayi bölgelerinde yapıyor, sanayi odalarında yapıyor. Amaç hani verimlilik bilincini arttırmak. İşte bu paneli de TEPAV'da yapmaya karar verdiler. Biz de memnuniyetle kabul ettik. Panelimizde konuşmacılar yine Verimlilik Genel Müdürlüğü'nden Halit Su İçmez Bey vardı. Kalkınma Bakanlığı'ndan Hasan Yurtoğlu Bey. Kalkınma Bankası'ndan Oktay Küçük Kiremitçi ve Gazi Üniversitesi'nden Muhteşem Kaynak Hoca vardı. Ben de moderatörlüğünü yapıyordum. Genel itibariyle hani Türkiye'de bu verimlilik meselesinde neredeyiz? Hani ne gibi eksikliklerimiz var ve nereye gidebiliriz konularını tartıştık.
Sizin görüşleriniz, sizin görüşlerinize geçmeden önce katılımcıların görüşlerini merak ediyorum. Eğer bir toparlama, özetlemek yapmaksa hemfikirler mi, görüş ayrılıkları var mı? Genel hava neydi?
Çoğunlukla hemfikirler. Çünkü bu verimlilik sonuçta her düşünceden insanın, herkesin önemsediği bir şey. Ve bu verimliliği arttırmak için yapılması gereken şeyler de çok belli. Mesela seçimler var önümüzde biliyorsunuz. Baktığınız zaman siyasi partilerin seçim beyannamelerine hepsinin içinde bir verimlilik vurgusu var. Bütün partilerimiz katma değerin arttırılması gerektiğine dair tespitlerini yapıyorlar. Dolayısıyla hani bir uzlaşı zemini var aslında verimlilik konusunda baktığınız zaman. Ve bu söylediğimi de sonuçta bu panelde de tescil etmiş olduk. İşte farklı kurumlardan gelen kişiler, yetkililer hepsi benzer şeyler söylediler ve biri konuşurken diğerlerinin hep başını salladığına şahit olduk. Sonuçta yapılması gereken şeyler dediğim gibi çok belli aslında.
Peki yine katılımcılara göre durum ne? Arzulanan yani gelecekte olması istenen ne?
Şimdi durum şu aslında. Orada o panelden çıkan sonuçlardan bir tanesi şuydu. Şimdi biliyorsunuz Türkiye 1960 yılında aslında bir kır ekonomisiydi. Yani çoğunluğu nüfusun büyük bir bölümü köylerde, kırsal alanda yaşıyordu. Neredeyse %60'ı kırsal alanda yaşıyordu. Daha sonra 1980 ile birlikte yani biz kentleşme oranımızı hızlı bir şekilde arttırdık.
O planlı ekonomi yılları ve İthal ikamesi dönemi.
Aynen öyle. İşte bu
sonra ihracat, evet.
İhracata dayalı büyüme stratejisiyle birlikte sonuçta bizim nüfusumuzun kentlerde yaşayan oranı yükseldi. Ve bugün baktığınız noktada Türkiye'de nüfusun %75'i yani gelişmiş ülkelerdekine çok benzer bir oran bugün kentlerde yaşıyor. Şimdi bu kentleşme niye önemli diye baktığınız zaman bunun verimlilik üstünde doğrudan bir etkisi
işte
var.
İşte bunu sormak istiyorum Sayın Acar. Şimdi gelişmiş ülkelerde köyden kente göç iş gücü ihtiyacından dolayıydı burjuvazinin gelişmesiyle ve yatırımların farklılaşmasıyla. Yani feodal sistemden kapitalizme geçişle ilgili bir olguydu.
Aynen.
Ama bizde bu kent köyden kente göç çarpık kentleşme bu sıkıntıları da bu anlamda tespit etmek gerek galiba.
Kesinlikle tespit etmek gerekiyor. Onunla ilgili de bir şeyler söyleyeyim birazdan. Onunla ilgili de son dönemde bir Dünya Bankası raporu yayınlandı. İlginç bir tespiti var raporda Dünya Bankası'nın. Onu da paylaşırım sizinle.
Ve memnun olurum.
Ama burada hani bu kentleşmenin verimlilikle ilişkisini şöyle kurmak gerekiyor. Önceden hani tarımsal aktiviteyle uğraşan insanlar kentlere gelip sanayi ve hizmet aktiviteleriyle uğraşmaya başlıyorlar. Ve yapısı itibariyle sanayi sektöründe ve hizmetler sektöründe çalışan başına verimlilik, tarım sektöründeki çalışan başına verimlilikten daha yüksek. Dolayısıyla siz sadece kentleşerek yani elinizdeki üretken kaynakları bu durumda iş gücü oluyor, insan kaynağı oluyor. Düşük verimlilikli bir aktiviteden yani tarımdan yüksek verimlilikli aktivitelere, sanayiye ve hizmetlere doğru kaydırdığınızda zaten otomatik bir verimlilik artışı elde ediyorsunuz. İşte Türkiye bugün bulunduğu seviyeye aslında temelde bu dinamikle geldi. Buna da yapısal dönüşüm deniliyor. Ama hani biraz önce de söyledim, kentleşme oranı itibariyle ülkeleri karşılaştırdığınız zaman Türkiye bugün artık Batı Avrupa ülkelerindeki kentleşme oranlarına ulaştı. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde eskisi kadar hızlı bir kentleşme artışı beklemememiz gerekiyor. Yani yapısal dönüşümden kaynaklı verimlilik artışları bundan sonra artık olmayacak. Yani ne yapmak gerekiyor? Türkiye'nin artık daha zor alanlarda bir takım ilerlemeler sağlayarak, reformlar yaparak verimlilik seviyesini arttırması gerekiyor.
Verimlilik konusunu ifade ettiğinizde yine panelde şu da görüşüldü mü? Dolayısıyla katma değere geçiyor iş.
Kesinlikle.
Ve eğitime geliyor.
Kesinlikle. Evet, en önemli unsurlardan bir tanesi aslında eğitim. Baktığınızda.
Şimdi az önce söylediğiniz dönemi Sayın Acar, çünkü dediniz ki tamam artık köyden kente göç, bu dinamik bitti. Bundan sonra başka bir şekilde verimliliğin artırılması mümkün.
Kesinlikle.
Şimdi bunu açmanızı rica ediyorum.
Şimdi
işte, evet.
Şeye de baktığınızda tabii eğitim bunlardan bir tanesi. Yani şimdi hani tarımdan sanayiye ve hizmetlere geçtiğimizde hani verimlilik artıyor dedik. O zaman şimdi bu dinamik eskisi kadar hızlı olmayacaksa ne yapmak gerekiyor? Sanayi sektöründe verimliliği arttırmak gerekiyor. Hizmetler sektörünün kendisinde verimliliği arttırmamız gerekiyor. O zaman Bunu nasıl yapacağımıza karar vermeden önce Türkiye'nin ne gibi aksaklıkları var onu bir tespit etmek gerekiyor. Şimdi bunlardan bir tanesi, hani ilk önce şununla başlayalım. Almanya'da mesela çalışan başına üretim, katma değer $100,000 üzerinde. Ama Türkiye'de baktığınız zaman çalışan başına katma değerin $30,000'larda olduğunu görüyorsunuz. Siz çalışan başına üretiminizi, yani bir çalışanın, ortalama bir çalışanın yarattığı ekonomik değer seviyesini Almanya düzeyine çıkartamadıktan sonra sizin aslında Almanya'nın gelir seviyesine ulaşmanız da mümkün değil Türkiye olarak. Almanya'nın gelir seviyesine ulaşmak demek ne demek? Aslında 2023 hedefleri dediğimiz şey, işte yüksek gelirli bir ekonomi olmak. Şimdi o zaman burada hani önümüzde ne gibi engeller var?
Yani bir tanesi, $10,000 üzerine.
$10,000 üzerine çıkmaktan bahsediyorum. Evet, aynen öyle. Sizin biraz önce altını çizdiğiniz tabii ki en önemli konu eğitim meselesi. İşte Türkiye'de baktığınız zaman ortalama eğitim süresi 6,5-7 yıllarda. İş gücünün ortalama eğitim süresi 6,5-7 yıllarda. Almanya'da bu oran 12 yıllara çıkıyor. Şimdi eğitim kısmında yine geri dönüp bakarsanız eğer, işte 2003-2004 öğretim yılında mesela Türkiye'de okullaşma oranı orta öğretimde %90'mış. Yani ortaokula gitmesi gereken her 100 çocuktan sadece 90 tanesi ortaokula gidiyormuş. Yani %10 dışarıda kalıyormuş. İşte biz bunu şeyle birlikte, bu 4+4+4 zorunlu eğitimin süresinin arttırılması vesaire gibi adımlarla birlikte bu oranı %99'a çıkarttık. Yine aynı şekilde üniversitelerde mesela 2003-2004 öğretim yılında Türkiye'de üniversiteye gidebilecek her 100 çocuktan sadece 15 tanesi üniversiteye gidiyormuş. Şu anda o oran %40'a çıktı. Dolayısıyla biz hani eğitimin fiziki altyapısını iyileştirme konusunda ciddi adımlar atabilmiş bir ülkeyiz. Sonuçta bu anlamda başarılı da bir sayılabilecek bir performansımız var. Fakat hani bu tek başına, hani büyümeyi açıklarken iktisatçılar büyüme ve kalkınmayı açıklamak için kullandıkları unsurlardan bir tanesi eğitim. Hani ülkelerin eğitim seviyeleri farklılaşıyor, demek ki büyüme performansları, kalkınma, gelişme performansları da değişiyor diye bakıp hani bir takım analizler yapıyorlar. O analizlerde eğitimin ortalama süresinin büyüme üstünde, kalkınma üstünde etkisi o kadar da kuvvetli değil. Eğitimin başka bir şeyinin ilginç, önemli olduğunu görüyorsunuz. Evet. Eğitimin neyi önemli? Niteliği önemli. Tabii. Yani siz çocukları ne kadar uzun süre bir sınıfın içinde tutup tahtaya yazdıklarınızı deftere geçittiriyorsunuz. Önemli olan bu değil. Önemli olan
15 sene de yapabilirsiniz.
Aynen öyle. Evet. Bunu 15 sene çok uzun süreler yapabilirsiniz. Bunun katkısı çok zayıf. Önemli olan hani çocukları sınıfta oturtturduğunuz süre boyunca o çocukların zihnine ne yerleştiriyorsunuz? Beynine ne koyabiliyorsunuz? Şimdi onu da ölçen bir şey var. Program var. Bu OECD'nin PISA diye bir sınavı var. 15 yaşında çocuklara yapılıyor ve dünyada 60 küsür ülkede uygulanıyor. Aynı sorular soruluyor. Matematik, fen bilimleri ve okuma alanında sorular bunlar. Öyle trigonometri vesaire gibi çok teknik şeyler değil. Amaç hani bu üç alandaki temel becerilerin, bilgilerin normal gündelik hayatta nasıl kullanıldığını ölçmek. Hani çocuklar bu beceriye sahipler mi diye bakılıyor. Mesela kendi dillerindeki bir paragrafı okuyup anlayabiliyorlar mı doğru bir şekilde. Şimdi Türkiye bu sınavlarda OECD ülkeleri içinde bir tek Meksika'dan biraz iyi. Onun dışındaki tüm ülkelerin gerisinde. Ve 2003, 2006, 2009, 2012 yılında yapılan sınavlar bunlar. Türkiye'nin performansı zaman içinde iyileşiyor mu diye bakıyorsunuz. İyileşmediğini görüyorsunuz. Şimdi buradan nereye geleceğim? Buradan şuna geleceğim. Demek ki Türkiye'de bir eğitim problemi var. Hani bu verimliliğin artması konusunda, artması önünde bir engel olarak şey görüyorsunuz. Hani eğitimi görüyorsunuz. Bu nedenlerden bir tanesi. Bir diğer neden şu olabilir. Hani verimlilik dediğiniz şey aslında hayatın her yerinde. Mesela enerjinizi de verimli kullanmanız gerekiyor. Hani buradan yola çıkarak aslında enerji verimliliğini atlamanız mümkün olabilir. Enerji verimliliğinde Türkiye ne noktada diye baktığınız zaman, bunu daha önce programlarımızda da çok tartıştık sizinle. Hani Türkiye'nin bu enerjiyi verimli kullanma performansı geçtiğimiz 10 yılda gelişmiş ülkelerin, hatta gelişmiş ülkeler diyorum, bakın gelişmekte olan ülkeler de değil, gelişmiş ülkelerin bir hayli gerisinde. Yani biz aslında enerjimizi mesela müsrif bir şekilde kullanıyoruz. Hani bu problemlerden bir tanesi. Bir diğer önemli konu şu olabilir. Türkiye'de 1,5 milyon işletme var. Yani baktığınızda küçük, orta, büyük işletmeler. Bunların ağırlıklı bölümü de küçük işletmeler sonuçta. Şimdi bu küçük işletmeleri şöyle düşünün. Hani madem Türkiye artık yapısal dönüşümden kaynaklı bir şekilde verimlilik artışlarına sahip olamayacak. Dolayısıyla başka kaynaklar bulmamız gerekiyor bizim bu verimliliği arttırabilmek için. Şimdi bu şirketlerin biz çok önemli bir araç olduğunu, kanal olduğunu düşünüyoruz aslında Türkiye'de verimliliğin arttırılabilmesi için. Mesela e-mail kullanıyoruz değil mi? Mesela ne diyeyim, hani bazı bankacılık işlemlerini internet üstünden yapıyoruz. Bankalara gitmiyoruz artık. Ama bunu Türkiye'deki şirketlerin önemli bölümü yapmıyor şu anda. Şimdi bu 1,5 milyon işletmenin mesela bu bilgi iletişim teknolojilerini daha doğru bir şekilde kullanmaya başladığını düşünün. Ve her birinin verimlilik seviyesini, yani çalışan başına üretim seviyesini mesela %5, %10'larda arttırdığını düşünün. Çok küçük hamlelerle. Çok küçük adımlarla. İşte bu ekonomi genelinde birdenbire çok ciddi bir artışı beraberinde getirebilir. İşte
$30,000 artmaya başlayabilir.
Aynen öyle. İşte zaten Türkiye bundan sonra eğer ilerleyecekse, yani kişi başına gelir seviyesini arttıracaksa, onu yapmanın yolu aslında önemli ölçüde şirketlerde. Yani evet. Dolayısıyla Türkiye'deki şirketlerin biz hani yönetim kalitelerini iyileştirmeliyiz bir kere. Yapılması gereken şey bu. Daha kaliteli bir şekilde yönetilmelerini sağlamalıyız. Dünya Bankası geçenlerde bir çalışma yaptı. Bu yönetim kalitesiyle ilgili. İşte ne yapıyorlar? Bir grup anketör diyeyim, şirketlere telefon açıyorlar ve şirketlerin insan kaynakları yönetimi, üretim süreci planlaması, tedarik süreçleri vesaire gibi alanlarda şirketleri etüt ediyorlar. Daha sonra bu şirketlere bir puan veriyorlar. Ondan sonra da diyorlar ki şirketin sahibine, görüştükleri kişiye, bir de sen kendini puanla diyorlar. Bir de şirket sahibi kendisine puan veriyor, yani aynı ölçekte. Arkasından farklı ülkelerdeki ortalama kendi verdikleri puanla şirket sahiplerinin verdikleri puan arasındaki farkı sıralıyor. Evet. Eğer pozitifse şu demek oluyor. Şirket kötü yönetiliyor ama şirketin sahibi kendisinin şirketini iyi yönettiğini düşünüyor. Eğer negatifse tam tersi. Şirket iyi yönetiliyor ama şirketin sahibi iyi yönettiğinin farkında değil. Türkiye açık ara bir şey gözüküyor. Ayrık otu gibi gözüküyor. Nasıl? Yani, şöyle, evet. Şöyle bir durum var. Türkiye'de şirketler kötü yönetiliyorlar ama şirketler kötü yönetildiklerinin farkında değiller.
Neslihan burada bana bir not gönderdi. Şimdi Dunning-Kruger sendromu gibi diyor. Ne olduğunu ben bilmiyorum.
Aynen
ne
öyle. Aynen öyle.
Açıklayalım o zaman.
Şöyle işte kendinden razı olma durumu.
Evet.
Kendinden razı olma durumu. Bu sadece bizim şirketlerimizde de yok. Bu aynı zamanda şeyde de var. Çalışanlarımızda da var. Yine Avrupa Birliği'nin yaptığı bir çalışma. Avrupa Birliği'nde şu soruyu soruyorlar çalışanlara. Diyorlar ki yaptığın iş için aşırı kalifiye olma durumunu değerlendir. İşte tam yaptığım iş için kalifiyeyim, aşırı kalifiyeyim ya da yaptığım iş için yeterli becerilere sahip değilim. Türkiye'dekilerin, yani Türkiye'deki çalışanların çoğunluğu, ya Avrupa'daki ülkelere kıyasla daha büyük bir kısmı kendini yaptığı iş için aşırı kalifiye görüyor. Yani diyor ki ya ben bu işi yapıyorum ama aslında benim becerilerim çok daha iyi bir iş yapmak için elverişli. Ya ben harcanıyorum diyor. Şimdi bakın
yani
çalışanlar
psikolojiye, kendi sosyal psikolojiye, aynen öyle, ego aynen öyle yüksekliğine gidiyor.
Aynen öyle. Evet. İşte zaten kendinizden razı olduğunuz zaman bir hani rahatsız değilseniz, ya hani şey lafı vardır ya, her şeyi biliyorum diyen insanın hiçbir yeni şey öğrenme ihtimali yok sonuçta.
Tabii ve bildiğini sanıyor çünkü.
Her şeyi bildiğini zannediyor ama halbuki her gün yeni bir bilgi ortaya çıkıyor. Yani dolayısıyla kendini güncellemek için bir müşevvi kalmıyor ortada. Bu işte bizim şirketlerimiz için de geçerli. Sonuçta çalışanlar için de geçerli baktığında.
Ve verimliliği azaltan bir unsur.
Kesinlikle verimliliği azaltan bir unsur. Ya zaten bir şirket eğer kendisinin çok iyi yönetildiğini düşünüyorsa, şirketin patronu şirketini çok iyi yönettiğini düşünüyorsa, şirketini iyileştirmek için herhangi bir nedeni yok demek oluyor bu.
Her şey iyi çünkü.
Her şey iyi gidiyor. Ve hani sıralamada Türk şirketlerinin yerine baktığınız zaman, hani yönetim kalitesi itibariyle mesela Avrupa ülkelerinin tümünden daha geride olduğunu görüyorsunuz. Yani biz yönetim süreçlerinde bilgi iletişim teknolojilerini çok kullanmıyoruz. İnsan kaynaklarını doğru yönetmiyoruz. Sürecimizi planlamıyoruz. Evet. Veriye dayalı karar alma süreçlerini uygulamıyoruz vesaire. Hani bunların hepsi Türkiye'de sonuçta bu verimliliğin artmasının önünde çok ciddi bir engel ve bizim aşmamız gereken bir engel. Niye aşmalıyız? Eğer Türkiye, hani bir zaten şeyi aştık, atladık biz. Yani bu sanayi devrimini atladık. Yeni bir hani sanayi 4.0 diyorlar, ikinci makine çağı diyorlar vesaire. Hani bunları yakalamak istiyorsak eğer bizim biraz kendimizden razı olmamamız gerekiyor. Hani evet. Rahatsızlıklarımızın olması gerekiyor sonuçta.
Panele dönersek Ozan Bey, panelde şimdi bu az önce bahsettiğiniz işte verimlilik, eğitim konusu gündeme geldi dediniz. Katılımcılar hemfikirdiler. Peki şu konuşuldu mu? Bu işin bir de verimliliğin ve bir ülkenin kalkınmasının unsurlarından birinin de bireysel yaratıya ve bireyselleşmeye cevaz veren bir kültürel, sosyokültürel ortam, demokrasiyle ve siyaset ilişkisi gündeme geldi.
Panelde de gündeme geldi. Panelde şu şekilde gündeme geldi temelde baktığınız zaman. Sonuçta hani verimliliği nasıl ölçüyoruz? Tekrar hatırlatayım. Çalışan başına üretim. Yani siz ne kadar nitelikli ürün üretirseniz aslında o kadar verimlisiniz demek oluyor. Nitelikli ürün üretmek demek ne demek? Nitelikli ürün üretmek demek aslında bilgi içeriği yüksek ürün üretmek demek. Dolayısıyla katma değeri yüksek ürün üretmek demek. Katma değeri yüksek ürün üretmek için de yaratıcılık gerekiyor sonuçta. Değil mi? Hani yaratıcılığın olabilmesi için de içinde bulunduğumuz ortamın, hani kentimizin, ülkemizin yaratıcılığı teşvik etmesi gerekiyor sonuçta. Hani Türkiye'de öyle bir yaratıcılığı ve yenilikçiliği. Hani Türkiye'de öyle bir ortam var mı diye baktığınız zaman aslında çoğu kimse memnun değil. Hani Türkiye'deki bu yenilikçiliğin, yaratıcılığın, o ekosistemin hani doğru işlediğini pek söyleyemiyoruz. Hani panelde de bu tartışıldı ve panelistlerin de genel hemfikir olduğu konulardan biri de buydu. Aslında Türkiye'de yenilikçilik ve yaratıcılık yeteri kadar desteklenmiyor. Biz şey yapıyoruz, hani mesela Ar-Ge harcamalarına kaynak aktarıyor muyuz? Aktarıyoruz. Baktığınız zaman milli gelir içindeki payı işte %23'lerden filan %9'lara doğru çıktı. Hani ciddi bir artış varmış gibi gözüküyor. Ama tek başına bu tarz destekler, yani kamunun para harcaması yetmiyor sonuçta. Hani olması gereken şey nedir? Olması gereken şey o desteklerin mesela daha doğru alanlara aktarılması. Değil mi? Daha böyle sektör odağının olması, yeni teknolojilere doğru kanalize edilmesi. Bizim mesela şu anda Türkiye'de hani bu kadar Ar-Ge harcaması yapıyor kamu, TÜBİTAK eliyle, başka bakanlıklar eliyle yapıyor. Bunların bir etki analizi yok şu anda.
Evet, araştırılmamış.
Evet, araştırılmamış. Yani veri yok ortada mesela. Biz araştırmacılar olarak çok istekliyiz aslında, bunu analiz etmeyi çok istiyoruz. Fakat veriye ulaşamıyoruz. Türkiye bu kadar kaynağı aktardı bu alanlara. Sonucu ne oldu?
Evet, ne
çıktı bilmiyoruz. Yani. Evet, şu anda öyle bir şeyimiz yok elimizde. Malumatımız yok sonuçta.
Panelistlerin yine biraz daha makro düzeyde yaklaşımları oldu mu? Şu anlamda soruyorum. Bir toplumun bilim ve sanatla olan ilişkisi de herhalde verimlilikle doğrudan bir arada bağ kurulabilir. Böyle yaklaşımlar var mı Sayın Acar?
Valla bunlara pek girmedik ama öyle, hani evet. Bu kültür sanat meselesi yaşam kalitesiyle ilgili bir şey. Yani bunu doğrudan aslında yaratıcılıkla ilişkilendirmek mümkün.
Evet.
Bu yaratıcılığın yüksek olduğu memleketlere baktığınız zaman bunlar sanatta ve kültürde zaten ileriye gitmiş memleketler. Yani dolayısıyla hani topluma, yaşayan insanlara ekstra bir değer yaratma derdi var oralarda. İşte kültür sanat dediğiniz şey sonuçta o.
Budur.
Hani insanların gidip kendilerini iyi hissetmeleri. İşte o kendini iyi hissettikten sonra da daha yaratıcı olabilmeleri mesela.
Zihinlerinin açılması.
Bunlara pek giremedik lazım. Ama hani verimlilikle bence de dediğiniz gibi bunların doğrudan bir ilişkisi var aslında.
Çok az bir zaman kaldı. Çare önerileri nelerdi?
Valla çare önerileri bu verimlilik konusunda bir kere ilk şey konuşuldu. Mesela Halit Bey'in güzel tespitleri vardı. Bizim ilk önce bir verimlilik planı yapmamız gerekiyor dendi Türkiye'de. İşte şirketler kesimindeki verimlilik açığı nedir onu tespit edelim. Enerji verimliliği konusunda açıklarımız nelerdir onu tespit edelim. Kentleşme politikalarıyla ilgili hani verimliliği özendirmeyen, verimliliği teşvik etmeyen boyutları nelerdir onları tespit edelim. Arkasından bir plan hazırlayalım. Hani bu planda da bu problemlerin tespiti olsun. Nasıl aşılabileceği olsun, hani bir yol haritası ortaya koyalım. Sonrasında da bir programlar uygulayalım denildi. Ve hani Verimlilik Genel Müdürlüğü de kamunun içindeki konumuna baktığınız zaman bence bunu bu tarz aktiviteleri yapabilecek çok uygun bir kuruluş. Çünkü niye hani tek başına bir cinna mesela hani devletimizin bu konuya verdiği önemi anlamak için aslında Verimlilik Genel Müdürlüğü gibi bir yapının ortaya çıkması aslında çok önemli bir şey anlatıyor. İşte Cinnah Caddesi'nin başında kocaman bir binaları var. İçinde çok nitelikli uzmanlar çalışıyor.
Ya, şimdi, oraya bir yatırım yapılmış.
Oraya çok ciddi bir yatırım yapılmış. Evet, yani bakanlığın içinde bir şube müdürü olarak ele alınmamış mesela. Bir genel müdürlük haline getirilmiş. İşte bu genel müdürlüğün sonuçta hani bu planları ve programları tasarlayıp arkasında uygulanması için diğer kamu kurumlarıyla işbirliği yapabilecek bir şeyi var, altyapısı var. Buydu önerilerden bir tanesi. Bir diğeri zaten
Sayın
şu anda Hacer. Çok kısa hemen tamamlıyorum. 10. Kalkınma Planı'ndaki 25 öncelikli dönüşüm programının neredeyse tamamı aslında verimliliği ilgilendiriyor.
Evet.
Şimdi bu dokümanların üstünde yapılması gerekenler yazıyor fakat eylem planları henüz yok.
Onlar da gelir.
Onlar da eğer gelecek olursa bu işte Türkiye mesafe kat edebilir. Onu bekliyoruz, takipçisiniz.
Sorunun farkında olduğumuz anlaşılıyor en azından.
Öyle gibi gözüküyor.
Sayın Ozan Hacer çok teşekkür ederim.
Ben çok
sağ
teşekkür
olun,
ederim.
Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Değerli dinleyicilerimiz, bitiriyoruz bu haftada İz Düşümü ve önümüzdeki hafta görüşmeyi umuyoruz. Şimdilik hoşçakalınız. İz Düşümü.